Merhabalar sevgili izleyiciler, Düzlem'e hoş geldiniz efendim. Bugün stüdyomuzda KONTV ekranları ve Türkiye çapındaki diğer birçok ekran vasıtasıyla da değerli izleyicilerimizin yakından tanıdığı ve takip ettiği bir isim Nurettin Yıldız hocamız var. Değerli hocamızla yaklaşan Ramazan-ı Şerif üzerine ve bugün yani Berat Gecesi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle hocam programımıza. Konya'ya da hoş geldiniz. Konya ile ilgili görüşlerinizi bundan önceki programlarda almadığımızı hatırlıyorum ben. Konya'yı nasıl buluyorsunuz gelip giderken?
Yani Mekke, Medine ve Kudüs dışında her yer Konya bizim için. Yani Konya'ya bir kutsiyet verecek halimiz yok.
Yok, kutsiyet değil. Hani fiziki yapı itibariyle, insanları itibariyle ya değilse yani.
Çok uzun süre Konya'da kalamıyorum ama seven seviliyor. Sevilince de sevmek gerekiyor. Evet. Yani Konya'da mümin kardeşlerimiz Allah razı olsun seviyorlar, alaka gösteriyorlar. Sırf bu yüzden de haberli bir şekilde Konya'ya gelemiyorum. Hı. Haberli gelmem halinde çok yoğun alaka oluyor. Kardeşlerimizin işi gücü aksıyor. Yani böyle habersiz gelip habersiz gitmek gerekiyor Konya'da.
Bu şikayete de konu oluyordur tabii.
Zorunlu bir şikayet oluyor. Eyvallah. İnşallah Konya'mızda, İstanbul'umuzda her yerimiz cennetimize sebep olur da gerçek bir cennet sebebi olarak yaşadığımız yerleri Allah'ın rızasına göre yaşama imkanına da kavuşmuş oluruz inşallah. İnşallah. Böyle temenni ederiz.
Eyvallah. Hocam bugün 3 aylara girdik. Recep-i Şerif'i bitirdik. Şaban-ı Şerif'in içerisindeyiz. Ve hatta onu da yarıladık. Ve artık Ramazan kokusunu daha yoğun bir şekilde almaya başladık. Bugün de Berat Kandili, Berat Gecesi olarak ifade edilen gecenin içerisindeyiz. Öncelikle Berat Gecesi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Tabii bu gecede insanlarımız mutlaka Ramazan'la ilgili bir tefekkür iklimine gireceklerdir. Yani Ramazan geliyor, yaklaşıyor ve ben Ramazan'a hazır mıyım? Mutlaka bunu düşüneceklerdir ki bu gecelerin galiba en büyük faydası da bu oluyor. Tekrar kendinizi bir check-up etmek, yeniden bir gözden geçirmek, hastalıklarınızı ve sağlığınızı derece olarak ölçmek anlamını da taşıyor. Siz Berat Gecesi'ni nasıl yorumlarsınız?
Bir kere İslam vahiy ile şekillenen bir din. İnsanların böyle kamuoyu oluşturarak, anketler yaparak filan bir şeyin değerini artırmaları, eksiltmeleri mümkün değildir. Berat gecesi de diğer kandil diye isimlendirdiğimiz geceler de ancak Allah'ın peygamberinin verdiği değer kadar değerlidirler. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak yoğun alaka gösterip internet üzerinden kampanyalar filan açarak büyük oylar toplayarak Berat gecesini mesela işte Miraç gecesinden daha üstün getirme kampanyaları falan yapamayız. Hı hı. Yani Müslümanlar yoğun ilgi gösterseler de göstermeseler de Berat gecesi Berat gecesidir. Evet. Mevlüt gecesi Mevlüt gecesidir. Kadir gecesi Kadir gecesidir. Bu birinci hakikat. İkinci hakikat, Kur'an-ı Kerim'in üzerine basa basa bu gecenin kıymetini bilin diye ikaz ettiği yegane gece Kadir Gecesi'dir. O da Ramazan-ı Şerif'e ait bir gecedir. Evet. Kadir Gecesi dışında bizim Kandil diye isimlendirdiğimiz geceler kaçtığı zaman çok şey kaçan geceler değil, kazanıldığı zaman çok şey kazanılan gecelerdir.
Eyvallah.
Bu da şunu gösteriyor. Bu geceler nafiledir. Farz değildir. Yani nafileler etrafında yoğunlaşmıştır. Kazanılırsa büyük bir küme kazanılmış olur. Kaybedilirse bir borç kaybedilmiş olmaz. Kaldı ki Kadir Gecesi içinde bu mantığı yürütmek mümkündür. Kadir Gecesi'ni bir istisna edelim. Onun dışındaki Mevlüt Kandili, Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili dediğimiz geceler İnsanların %100 kendilerini teminatta hissetmelerine uygun geceler değildir. Hangi geceyi mümin sabahında günahlarından tövbe etmiş olarak bitirdiyse o gece onun beraatıdır aslında.
Eğer bir hocam, gece... Hocam bu cümleyi bir daha alabilir miyim?
Çok hangi? Defa alabiliriz.
Eyvallah.
Yani bir gece başlıyor, bir müminin üzerinde 100 günah var mesela. Sabah olduğunda bunları sıfırlıyor mümin şu sebeplerle.
Evet.
O gece beraat gecesidir.
Eyvallah.
Şaban'ın 15 olması gerekmiyor bunda. Ama Şaban'ın 15 olduğu halde sıfırlanmamış günahlarla sabahlıyorsam o gece kendisi beraat gecesidir, benim beraatim değildir. 100 mahkum bir hapishanede bekliyorlar. Bunlardan 3 tanesi beraat ediyor mahkemede. 97 de hapse devam ediyorlar. Yani o gece veya o mahkeme onlar için beraat mahkemesi değil ki. Arkadaşlarından 3'ü beraat etmişlerdir.
Evet.
Dolayısıyla biz bu geceleri, yani A, B, C bütün geceler ama özellikle şeriatımızın zımnen kıymetini bilin dediği geceleri, ertesi sabah faizden sıfırlanabildiysek, kul hakkından sıfırlanabildiysek, harama teşvik eden şeylerden sıfırlanabildiysek müthiş bir beraat gecesidir.
Evet.
Bunun dışında yani zenginin malı fakirin ağzını yorarmış türünden şeyler bunlar.
Evet. Yani 97 mahkumun ertesi gün sabahleyin beraat eden diğer 3 mahkumun beraatleri üzerine saatlerce konuşmaları hiç de bir anlam ifade etmiyor.
Zenginin malı fakirin ağzını yorar.
Bu oraya geliyor.
Türünden.
Evet.
Bu gecelerin kıymetsizliği anlamına mı geliyor? Hayır. Bu gecelerin kıymetini konuşmanın bir kıymeti yok. O anlama geliyor.
Evet. Yani bu şöyle anlıyorum hocam ben sizin söylediğinizden. Maaşlı bir işte çalışan bir kişi düşünelim. 1.000 lira geliri var aylık. Yani ay içerisinde ekstra bir iş çıkıyor ona. Eğer o ekstra işi kabul ederse o ayın sonuna 1 milyar 200 milyonla ulaşıyor. Ama o ekstra işi kabul etmezse gelirinden bir şey kaybetmiş olmuyor.
Yani siz herhalde maaş durumunuz iyi değil bunu böyle örnekliyorsunuz.
Yok hayır öyle bir şey yok elhamdülillah.
Bir tür öyle tabii.
Evet. Peki bu geceyi nasıl geçirmelerini tavsiye edersiniz siz izleyicilerimize? Yani burada, beraat olması için.
Burada çok önemli bir ayrıntı var. Şimdi Kadir Gecesi diye bir gecemiz var. Kur'an'la sabit. Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamber aleyhisselam efendimize bu geceyi yakaladığımda ne yapayım ya Resulallah diye soruyor. Yani bir defa Kadir gecesi %100 sabit bir gece. Kıymetini bil diye Kur'an'da ikaz edilen bir gece. Peygamber aleyhisselam efendimiz ve ashab-ı kiram Kadir gecesi endişesi diye bir endişesi taşımışlar. Onun için hamle göstermişler. Dolayısıyla Kadir gecesindeki bu muhteşem ağırlık diğer 4 kandil gecesinde yok. Diğerleri dereden tepeden toplayarak bu büyüklüğü yakalıyorlar. Bir defa Kur'an Kadir gecesi diye işte 1.000 aydan daha değerli diye bir vurgulama yapıyor. Binaenaleyh Kadir gecesi muhteşem. Bu gece ne yapayım ya Resulallah diye hanımı Peygamber aleyhisselama soru soruyor. Bu neyi gösteriyor? Bir kandil gecesinde ne yapılabileceğinin resmi ağızdan cevabı bu.
Evet.
Resmi ağız Peygamber aleyhisselam efendimiz. Filanca hoca efendi, filanca kitap, filanca müçtehit değil. Allah'ın kullarına gönderdiği temsilcisi. Söylediği her sözü kendisinden değil Allah'tan alarak bize söyleyen peygamberimize. Hanımı bu gece Kadir gecesi ise ben ne yapayım ya Resulallah diyor. Bu soruya tek cevap verir aleyhisselam efendimiz. De ki Ayşe, Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seviyorsun, sen yücesin, beni de affet Rabbim. Bu kadar. Böyle de diyor. Bu cümleyi tekrar irdelersek, Kadir gecesi gibi muhteşem bir gecede bile, Kadir gecesi gibi muhteşem bir gecede bile, bunu vurguluyorum. Çünkü hiçbir gece yeryüzünde insanoğlunun güneş battıktan sonra ay ışığında yaşadığı hiçbir gece Kadir gecesinin gölgesi kadar bile değildir. Kadir gecesinin muadili yok. Kadir gecesi 365 tane 1.000 geceden vesaireden de daha değerli bir gece. O gecede bile ne yapayım sorusunda Allah'tan af iste diyor.
Evet.
Bunu da bir satır olacak bir dua ile öğretiyor Aleyhisselam Efendimiz. İrdelediğimiz zaman bunu şu çıkıyor. Kadir gecesinin sana dönüşümü Allah'ın seni affetmesi olmalıdır. Bu affı nasıl yaparsın sen? Bir, evvela Allah'a ait haklardan, yani işlediği günahlardan kul ciddi bir tövbe eder. Nedametle beraber, pişmanlıkla beraber istiğfar eder, tövbe eder.
Evet.
Bu haklar kulla bağlantılıysa, çalma, çırpma vesaire ise onlarla da helalleşir. Kadir gecesi budur. Çünkü mümin bir kuş gibidir. Her günah da o kuşun ayaklarına bağlanmış bir kaya parçasıdır. Faiz, ana baba hakkına riayet etmemek, komşu hakkı ve yalan söylemek, gıybet etmek, hırsızlık yapmak, neyse haram denen şeyler, bunların her biri 50 kiloluk, 100 kiloluk bir kaya gibidir. Ayağına bağlanmıştır o kuşun. Çırpınır çırpınır uçamaz. Niye uçamaz? Ayağı taşlara bağlıdır. Tövbe etmek demek ve Allah'ın seni kabul etmesi, tövbeni kabul etmesi demek, o kayaları salması demek senden.
Evet.
Salındığı zaman sabahleyin uçacaksın demektir. Bunun ötesinde 100 rekat şu namaz, 200 rekat bu namaz, ayakta şu kadar durmak, oturarak bu kadar, bunların hiçbir tanesi peygamber tavsiyeli değildir. Ulemanın, Allah dostlarının, alimlerinin kendi zanlarına göre tahminleridir. Neden? Bağdat'ta bir Allah dostu veli bir zata sen ne yapıyorsun bu gece dendiğinde faizden tövbe ediyorum sabahleyin banka kartımı yırtacağım diyecek hali yoktu herhalde. Günah dosyalarına bakıyor, bir şey göremiyor. 100 rekat namaz kılayım diyor. Ama çocuklarına Kur'an öğretmekte bile sıkıntı çeken bir nesil olarak bizim 100 rekat namazdan önce 100 kere arınma mücadelesi içine girmemiz lazım. Bizim 100 rekat namazdan önce abdestimiz, guslümüz, teyemmümüz konusunda sıkıntımız var. Neslimize abdesti öğretmekte, guslün vakti geldiğini anlatmakta zorlandığımız bir atmosferde yaşıyoruz. 100 rekat namazdan önce 100 kere iman tazelememiz gereken, 100 bankanın ortasından camiye gitmek zorunda kaldığımız bir hayat yaşıyoruz biz. Faiz bizi çevrelemiş, şu kart, bu borç, bilmem ne derken faizi neredeyse helal hale getirmişiz. Sokaklarda müstehcenlik insanoğlunun yaratıldığından beri görmediği kadar abartılı hale gelmiş. Yani neredeyse tesettür bile Müslüman erkekleri kötülüğe teşvik edecek unsur haline gelmiş. Hı hı. Bu mevsimde Allah'a dönüş 100 rekat namaz kılarak değil, 100 kere Allah'a dönüş işareti olan tövbe ile istiğfarla Allah'ın şeriatını yaşama azmini göstermekle mümkündür ancak.
Dolayısıyla o zaman bu gecenin idraki de kişiye özel olacak. Yani eğer siz faiz sarmalının ortasındaysanız, sabaha bunlardan sıyrılmak için bir irade koyabiliyorsanız ortaya.
Kimi kastediyorsak, kişiyi evet. Kastediyorsak.
Veya bir başkasının namazla ilgili problemi varsa.
Şöyle
onunla
diyelim,
ilgili bir...
Konya bu gece ne yapmalıdır Berat gecesi? Konya, Konyalığına dönsün. İsminin hakkını versin deriz. Konya'da Ahmet ne yapsın dersek, Ahmet'e eğer Cüneyd-i Bağdadi gibi sıfır günah atmosferinde bulunan bir Allah dostuysa sabaha kadar 1000 rekat namaz kılsın tavsiye ederim.
Eyvallah.
Ama bundan önce herhalde yapılması gereken çok iş var.
Eyvallah. Peki hocam, şimdi Ramazan-ı Şerif de yaklaşıyor. Tabii bu geceler aslında biraz da Ramazan-ı Şerif'in işaret fişekleri gibi bu zaman diliminin, çok özel zaman diliminin geldiğini de işaret ediyorlar. Ramazan-ı Şerif yaklaşırken geride kalan şu 15 günlük zaman diliminde izleyicilerimiz için Ramazan-ı Şerif'e nasıl bir hazırlık tavsiye edersiniz? Hani yaz kış gelirken herkes evlerini, bayanlar evlerini temizliyorlar. Yok efendim yazlık kışlık yiyecekler hazırlıyorlar. Ramazan-ı Şerif gelirken de bunun bir hazırlık atmosferi mutlaka olmalı.
Önce Ramazan'ın ismini değiştireceğiz.
Ne
Ramazan'a
koyacağız?
İftar ayı deniyor. Ha. Ramazan oruç ayıdır, iftar ayı değildir. İftar zıt bir sembol. Yani Ramazan'da aç kalın ve bana yaklaşın diyor Allah Teala. Biz Ramazan deyince iftarı hatırlıyoruz. O kadar iftara hatırlıyoruz ki Ramazan'dan önce girmeyi haram gördüğümüz otellerde iftara diyoruz bu sefer. Çünkü Ramazan iftar ayı. Tutulmamış orucun iftarı olmaz. Önce Ramazan'ın ne ayı olduğunu karar edeceğiz. Bu Ramazan'da inşallah 30 oruç tutacağım demek başka, 30 iftar programı hazırladım demek başka. Yani bir insanın ilk refleksinin ortaya koyduğu kelime neyse, bir olaydan anladığı kavram da odur. Mesela bir trafik kazası, hasbelkader bir trafik kazası kelimesinden medya unsuru birisi ne arıyor? Haber çıktı diyor, mutlu oluyor değil mi?
Evet.
Yani gizli bir mutluluk. Doktor ne anlıyor? Bize güzel bir iş çıktı diyor. O arabada yakını bulunan birisi de acı hatırlıyor.
Evet.
Ramazan deyince marketçiler ne hatırlıyor? Satışların yükselmesini hatırlıyor. Bir Müslüman da hemen vereceği iftarlara, katılacağı iftarları hatırlıyorsa, öbür Müslüman da Allah için ağzının kokacağı açlık hissiyatını hatırlıyorsa, herkesin Ramazan'ı farklı demek ki.
Eyvallah.
Bu farklı Ramazanları oturup tek noktada toplamak lazım. Ramazan oruç ayıdır. Oruç midelerin, kulağın, gözün ve dilin aç bırakılmasıdır. Açlık da terbiye ayıdır. Binaenaleyh biz Ramazan'dan önce ne hatırladığımızı düşüneceğiz. Çocuklarımıza Ramazan geliyor, size inşallah Ramazan'da şu tatlıyı yapacağım çocuklar, tamam mı diyen anne yanlış yapıyor.
Evet.
Ramazan'da inşallah filan geziye gideceğiz diyen baba yanlış yapıyor. Ramazan'da inşallah biz ashab-ı kiram gibi oruç tutacağız deyip ashab-ı kiramın atmosferine doğru kaymamız gerekiyor. Birinci, yani her şeyden önce Ramazan'ın yerini oturtmamız lazım. Ramazan'ı lokantaya taşıdık biz. Ramazan lokantaya değil, kilitlenmiş mutfakların kenarındaki bir odada ihya edilecek bir ibadettir. Önce bunu düzeltmemiz lazım.
Yani önce Ramazan'ı gönlümüzde bir yerini belirleyeceğiz, öyle mi? Biraz fazlaca.
Gönlümüzde değil, gönül dedik mi biraz size aşk hikayesi oldu bu.
Evet.
Beynimizde nereye oturtuyoruz bunu? Yani nesine iman ediyoruz bu Ramazan'ın? Ben sadece bir örnek müsaadenizle
lütfen
vereyim.
Buyurun.
Şimdi 15 gün var Ramazan'a değil mi? Bugün kaç sofra kuruldu sizin evinizde? 3 sofra kuruldu.
Evet.
Bu 3 sofra 30 gün kuruluyor. Sizin evin bütçesi 500 lira mesela.
Evet.
Ramazan'da kaç sofra kuruyorsunuz?
2.
2 sofra kuruyorsunuz. Gideriniz niye 325 liraya düşmüyor?
Ta 600'e çıkıyor, öyle mi?
Bu sorunun hatta cevabı gerekiyor değil mi? Yani hepimiz 3-5 matematik biliyoruz. Ekonomi uzmanıyız hep zaten. Haber bültenlerinde hep ekonomi dinliyoruz. Hı hı. Yani 2 sofra 500 oluyor. 2 sofra 325 oluyor. 3 sofra kurulduğunda 500 oluyor. Makul böyle olması lazım. Şimdi bir hesap yapıyoruz. Biz Ramazan'dan sonra masrafımız artmış. Marketlerde kuyruk olmuş. Bunu nasıl yorumluyoruz?
Evet.
İşte biraz önceki sıkıntımız bu. Ne bu sıkıntı? Biz Ramazan'da yemek yemeye hazırlanıyoruz. Ramazan'da bizim zayıflamamız gerekirken Ramazan'dan sonra kilo almış olarak çıkıyoruz Ramazan-ı Şerif'ten. Halbuki Allah Teala bizi açlıkla terbiye edecekti. Becerdi şeytan, Ramazan'ımızı mutfaklara esir olduğumuz ay haline getirdi.
Evet.
Önce tamir edilmesi gereken anlayış bu anlayıştır.
Peki Ramazan geldikten sonra siz ne tavsiye edersiniz? Yani Ramazan öncesinde bu anlayışı bir tamir edebilirsek inşallah.
Şimdi bir kere Ramazan-ı Şerif'i medya dahil, hı hı, toplumdan mümkün olduğu kadar uzak ortamlarda yaşamak lazım. Hatta iş imkanı, memurluğu, işçiliği vesairesi uygun olanlar tatillerinin önemli bir bölümünü Ramazan ayında kullanmalılar. Mümkün olduğu kadar Ramazan-ı Şerif ayında köylere, yani şehir yoğunluğunun olmadığı yerlere çıkarak önce bir fiziki ortam hazırlamak lazım Ramazan-ı Şerif için. Yani şehirlerin ortasında gözlerin bunalacak kadar yoğun bir alanda kullanıldığı bir ortamda Ramazan-ı Şerif yaşamak çok zor. Yani Ramazan-ı Şerif'te insanlarla buluşacağımız tek makul nokta teravih namazlarıdır. Hı hı. Teravih namazları dışında Ramazan-ı Şerif bizim bir tür mini inzivamız olmalıdır. Kenara çekilmemiz olmalıdır. Bu yoğun şehir atmosferinde, iş yoğunluğunda, sosyal faaliyet yoğunluğunda bir tefekkür oluşturmak mümkün değildir. Halbuki Ramazan'da tefekkür gerekiyor. Ramazan'da aç kalarak, itikaf yaparak, teravihte, Kur'an okuyarak ciddi bir tefekkür atmosferi oluşturulması gerekiyor. Bizim hayat tarzımızda şu program bu programda, televizyon bunu engelliyor, internet engelliyor. Çok ciddi bir şekilde bir olay oluyor, deprem oluyor, sel oluyor derken Ramazan'ımız 3. 4. konu haline geliyor bizim hayatımızda. Çok güzel bir başlıyoruz. Şimdi mesela Suriye'deki mümin kardeşlerimiz inşallah Ramazan-ı Şerif'i huzurlu geçirirler ama ciddi bir Ramazan katliamı yaşayacaklar. Ramazan'da bile katliam yaşayacaklarına dair işaret görüyoruz. O bir defa Ramazan'ımızı mesela bir huzursuz edecek. Başka bir sel oluyor vesaire oluyor. İnternetin de bulunmadığı, gazetenin girmediği bir köyde çok iyi Ramazan yaşanır. Böyle bir köyde insan her gün Kur'an'ını okur, huzurlu orucunu tutar, çoluk çocuğuyla iyi bir iftar sofrasına oturur, sahur sofrasına oturur. Beraber cemaatle namaz kılarlar, köyün camisine giderler. Yani ancak doğal bir ortam olarak bunu tavsiye edebiliyorum. Hı hı. Ama iftara şu kadar dakika kaldı, herkes hazırlansın, son 10 saniye, son 8 saniye böyle iftarı bir tür
değişik, maraton yarışı gibi.
Yani güzel, Allah razı olsun, bir tür maratona son 10 saniye. Kayseri'de başladı, en yakın bile Kırşehir'de hazırlansın. İşte Ankara'ya doğru yaklaşıyor iftar, böyle komik hale geldi bu. Sanki insanlar acından ölüyormuş gibi. Bu komiklik bayram namazında da ortaya çıkıyor. Evet. Büyük ilanlar, işte bayram namazı 12 saniye önce şurada kılınacak, burada kılınacak. Adeta 10 dakika sonra olsa kıyamet kopacak gibi. Evet. Bunlar ibadeti matematiksel ölçülerle yaşama sıkıntısıdır. İbadetler ruhi kavramlarla, insanın bedenini de kuşatan bir manevi etki altında yaşandığında iz bırakarlar. Matematiksel ölçülerle ve kalıplarla yaşanan ibadetler namazda da etki oranı düşüktür. Haçta da etki oranı düşüktür. Yani namazda rükû 90 derece, secde 118 derece, böyle matematiksel ifadelerle tarif edilmemeli, uygulanmamalı. Ramazan-ı Şerif'te bu internetin de bulunmadığı, cep telefonlarının kullanılamadığı köyler bence çok değerli.
Eyvallah.
Yani oraları tercih etmeliyiz.
Eyvallah. Peki şimdi hocam, Ramazan-ı Şerif geliyor, evet, ve ifade ettiğiniz gibi bir kere oruç ayı olmasının anlamını idrak etmek lazım dediniz. Diğer ibadetlerimizle ilgili de bu manada sıkıntılarımız var mı? Yani namazı ya da zekatı ya da haccı da biraz anlamından farklılaştırma durumumuz var mı? Ramazan'ı oruç ayından iftar ayına doğru çevirdiğimiz gibi.
Vallahi sadece haçtan girelim isterseniz.
Lütfen.
Yani milli takım uğurlanır gibi uğurlanan bir hacının nereye gittiğini merak ediyorum ben. Yani Allah için gidiyorsun ama bayraklar, flamalar, en büyük hacı bizim hacı edalarıyla hacca gidenin nereye gittiğini merak ediyor.
Arenaya gidiyorlardır hocam.
Yani bu biraz ağır bir itham ama
estağfurullah.
Yani ibadet bu değil, işte matematiksel şeylerle ibadet olmaz. Yani ashab-ı kiramın Müslümanlığında mı sıkıntı vardı? Bizim bu klimalı, keyifli ortamımızda mı sıkıntı var? İnsan çok derin düşünceler içinde buluyor kendisini. Bütün ibadetlerde temel gaye Allah'ın rızası olmalıdır. Yani kulların, diğer insanların ne diyecekleri, ne anlayacakları hiç önemli olmaması gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ramazan-ı Şerif'le de bağlantılı olsun. Kur'an-ı Kerim, ashab-ı kiramın büyük bölümü, çok büyük bölümü ama, %95'i belki hafız değildiler.
Evet.
Ben adım soyadım gibi biliyorum, %95'i ashab-ı kiramın oturup Medine-i Münevvere'de şöyle güzel bir hatim mukabele dinlemediler hiçbir Ramazan'da.
Evet.
Onlar biz Kur'an okuyalım, dinleyelim diye Kur'an okumaya bile vakit bulamadan bu dünyadan gittiler. Demek ki daha değerli buldular Kur'an'ı öbür nesillere yaşatmayı. Şimdi bizim en dini duyguların zayıf olduğu şehirlerde bile hanımlar, erkekler 3, 5, 7, 8 mukabele izleme imkanı buluyorlar.
Evet.
Keşke 10 mukabele okuyacak yerde, işte filancaya gittim, filancaya 6. mukabeleyi bitirdim diye bu işi bir yarış ahengi içerisinde yapacak yerde yarım sayfa Kur'an-ı Kerim okuyup sonra da onun tefsirini okuyarak Ramazan-ı Şerif'in sonunda Allah'ın filan ayetini ben bilmiyordum, öğrendim. Ne tatlı vaatleri var Allah'ın bize. Şunu öğrendim, ben daha bu işi yapmam, bu hatayı yapmam diyeceğimiz bir nokta olsa. Yani keşke evet. Kur'an'ın 3 ayeti Ramazan boyunca bizi etkisi altına alıp da evet. O 3 ayetini Ramazan'dan sonra bir fark olarak hayatımızda hissetseydik. 100 kere Kur'an'ı hatmetmekten iyiydi bu.
Keşke 3 ayeti ancak okuyabildim Ramazan'da falan durumu yani o zaman.
Yani aynen böyle.
Yaşamak için böyle okuduğum için ancak 3 ayet okuyabildim.
Ama maksat
evet.
Mukabele saymak. Yani evet. Böyle banknot gibi mukabeleleri toplamak olunca ne anladığın anlamadığın önemli değil. Hazreti Kur'an geliyor peşinden nasıl olsa. Halbuki Ayşe annemize bakıyoruz mesela. Bir yatsı namazından sonra bir başka bir sahabeden birisi onun evin önünden geçiyor. O arada namaz kıldığı belli Ayşe annemiz bir ayeti okuyor. Böyle sevfi yu'tika rabbuka fetarda diye okuyor. O sahabe diyor ki ben gece yarısına kadar işimi bitirdim. Sabaha yakındı döndüm baktım aynı ayeti okuyor diyor.
Evet.
Ayşe anamız yani herhalde Kur'an'dan sabaha kadar 10 cüz okuyacak kapasitede birisi. Bir ayete takılmış. Böyle sevfi yu'tika rabbuka fetarda. Sen memnun oluncaya kadar Rabbin sana verecek ey peygamber diyor. Bu vermede ahirette şefaat hakkı verecek diye umut ediyor. Bu ayeti kendisiyle ilgili görüyor. Bu şahsın şehadetiyle yatsıdan sabaha yakın saate kadar demek 4-5-6 saat.
O umutla.
O ne okuduğu önemli değil.
Evet.
Okuduğundan teselli bulduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
Böyle sevfi yu'tika rabbuka fetarda. Fetarda. Okuyor. Bir tür onu duaya çeviriyor artık.
Evet.
Demek ki Kur'an-ı Kerim tamam mukabele okunsun, camilerimizde okunsun ama bu okuyuşumuz, bu Kur'an okuyuşumuz sonra özümsenmiş menfaate dönüşmeli. Bizim üzerimizde menfaat olarak yansımalı bu. Eğer Ramazan'dan önce benim potansiyelim belli, Allah katındaki değerim belli, günahlarım belli, sevabım belli, Ramazan'dan çıktık değişen bir şey yok. Aynısıysa bunun Ramazan olmasının bir manası yok. Dedik ya beraat değil bu.
Hatta boşu boşuna aç kalmış olduk yani.
Yok öyle değil. Öyle oruç mi? Tutmasak cehenneme
girecektir. Yani en azından borcumuzu ödedik.
Sermayeden kaybetmedik ama kar gitti. Dağlar gibi kar gitti.
Evet.
Müminin hiçbir işi boş değil Allah'ın izniyle ama kıyamet günü bir Subhanallah demenin getirdiği, yani bir kere fazla Subhanallah demekle ortaya çıkan büyük derece farkı görülünce herkes büyük pişmanlıklar hissedecek.
Evet.
Yani kardan zarar etmeyelim diye bunları söylüyor. Yoksa oruç başlı başına bir servet zaten.
Hocam niye böyle oldu peki? Yani insanımız ifade ettiğiniz gibi niye banknot biriktirir gibi mukabele biriktirme ya da işte ifade ettiğiniz gibi maça gider gibi hacca gitme durumlarına doğru bir...
Maça gider gibi değil, milli maça.
Milli maça. Yani,
milli takım gibi o. Evet. Normal maçlarda olmaz o.
Evet.
Milli takım gibi. Kolay değil, Arabistan'a gönderiyoruz takımımızı. Yani basit görmek üzere evet. Bunu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuklarının büyük bir bölümü mucize olan bir peygamberdir. Hı. Şu günleri 2003, 2009, 2015 diye rakam vermedi. Ama şu hayat tarzımızı farklı farklı hadislerde defalarca zikrediyor.
Ne gibi mesela?
Mesela diyor ki sizin diyor fakir olup da zarara uğrayacağınızdan korkmuyorum diyor. Ama dünyanın nimetlerini size açacağından ve sizin de o nimetler üzerinden yaşam tarzı oluşturacağınızdan korkuyorum diyor.
Evet.
Yani Allah için yapılacak işlerde bile parayı kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Mesela işte filan yerde kıtlık mı var? Bu sene fitreleri oraya veriyorsun ama evdeki israf devam ediyor. Yani kendi hayatından kırpmıyorsun.
Evet.
Bir tür parasını ödeyerek cezadan kurtuluyorsun gibi bir hayat tarzından tutun. Bundan sonra zenginleştikçe haramlardan kendini muaf hissetme. Yani 10 sene önce bu haram, bu çirkin diye fırtına koparıyordun. Sen de şehire yerleştin. Senin de çift araban oldu. Haramlar konusunda çıt yok. Hani iktidara gelmeden önce siyasi partiler vaatlerde bulunurdu. İktidara gelince unutur ya.
Evet.
Müslüman da fakirken bol keseden konuşuyorsa, sonra Allah ona koltuk veyahut da para imkanı ihsan ettiğinde dininden taviz veriyorsa, bu sözünü ettiğimiz kayma ortaya çıkıyor. Burada asıl sorun müminin ahiret endişesini içinde hissettiği kadar kulluk yapması ilkesidir. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfası Fatiha'dır. O besmele türünden açılış. İkinci sayfanın ilk ayetlerine dikkat edin. Bu kitap diye başlıyor. Şu şüphe olmayan kitap, bu kurtarıcıdır. Gayba iman edenleri kurtarıcıdır diyor. Tekrar edeyim. Bakara suresi
Hüdellil müttakîn ellezîne
yu'minûne bil gayb.
İlk başta onu söylüyor yani.
Yani bu kitap bir tanıtım yapıyor. Bu kitap hidayet kaynağıdır.
Evet.
Kim için? Gayba iman edip müttaki olanlar için. Burada ne anlaşılıyor? Kur'anlı bir hayat için gayba iman, yani gözün görmediği dünyaya ait hissiyat,
evet,
ne kadar canlıysa sen o kadar Kur'anlı bir hayat yaşayabilirsin. Ne kadar ahiret uzak kalıyor da dünya, para, tarla, mülk, apartman, plaza içe sızabiliyorsa, o kadar da mümin dininden, şahsiyetinden taviz vererek yaşayacak demektir.
Evet.
Çok hassas bir çizgi şudur. Mümin dünyanın bütün servetine sahip olacak kadar zengin olmalı mı? Olmalı.
Evet.
Ama bu onun kasasında kalmalı. Kalbine girdiği zaman kalp ancak bir potansiyel yük taşıyabiliyor. Ahiret korkusu, cennet umudu, cehennem korkusu taşıyor kalp. Dünya geldiği zaman bundan çıkarıyor. Mesela 100 diyelim kalbin taşıma kapasitesi.
Hı hı.
Bunu 99 ahiretle doldurduğun zaman, cennet deyince gözlerin yaşarıyor, umutlanıyorsun. Kendini orada ashab-ı kiramın yanında hissediyorsun. Ayşe annemizin yanında ben şimdi kucaklaştım gibi hissediyorsun. Bir bu var. Harise isimli bir sahabi var. Bir sabah Efendimiz ona soruyor. Nasılsın Harise diyor. Çok iyiyim ya Resulullah diyor. Nasıl iyisin diyor. Dün gece Rabbimin arşıyla baş başaydım diyor. Dün cennetteydim diyor. Nasıl cennetteydin sen diyor. Efendimiz oluyor. Efendimiz de şaşırıyor. Nasıl cennetteydin? O bahsettiğin ayetler var ya Resulullah. Ben onları yaşadım dün gece diyor. Efendimiz bak anlamışsın sen buyur. Anlamışsın. %100'e yakın. %100 olmaz ama %100'e yakın. Ahireti doldurdun mu? Namazda kendini Rabbinin önünde hissediyorsun. Zekat verirken sana veriliyor gibi zevk alıyorsun. Hacca giderken bir daha geri gelmiyorsun, oradan da cennete gireceksin gibi mutlu olarak gidiyorsun. Hacer-ül Esved'i tutarken sanki cennette bir ırmağın kenarında gibi taşa tutuyorsun diye hissediyorsun. Ama kalp %20 bunu kaybedince, %80'e düşünce gayba ait iman, %20 de gözle görülen fizik, Ağrı Dağı, Kayseri Ovası bilmem ne, %20 de o girince senin namazdaki ağırlığın %20'dir. Yani %20 namazı sen defolu kılıyorsun demektir. 60'a düştüğünde %40 defo var namazda. %10'a düştüğünde ahiret %90'sın sen ki o zaman faizde de sıkıntı yok. Açık seçik bir sekreterle akşama kadar oturmakta da sıkıntı yok. Hacca turistik niyetlerle gitmekte de sıkıntı yok. Neden? Çünkü ahirete ait o gayba iman ağırlığı %10'lara düşmüş ki hiçbir etkisi yok. Buradaki bu Ramazan, hac ve diğer bütün ibadetlerimizdeki temel sıkıntı,
evet,
şehirleşmeyi dünyevileşme olarak uygulamamızdan kaynaklanıyor. Yani İslam köylerde yaşanması gerekmiyor. Hı hı. Şehirde de İslam yaşanır ama şehirleşme başka şey, dünyevileşme, hatta batılı dünyevileşme başka bir şey. Biz çok fazla dünyevileşince ahirete ait bir hissiyat yok. Dolayısıyla Allah diyor ki deyip iki nokta koyduğun zaman ne diyor diye sana komik bir soru sorabiliyor insanlar. Ne diyor? Ama filanca hoca öyle dememişti diyor. Bakıyorsun Allah'ın sözüne filanca hoca ile cevaplar geliyor. Yani böyle sanki bir basın toplantısı yapılıyor da gazeteciler tartışıyor da işte bir tarafta Allah'ın görüşleri var, öbür tarafta hocaların görüşleri var, öbür tarafta işte filan sistemin görüşleri var gibi. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte o ilk ayette bu kitap kimin kitabıdır sözünde. Gayb ne kadar etkiliyse Kur'an seni o kadar etkiler. Mukabeleden sen onu anlarsın. Ama 85 yaşındayken bile 30 sene sonrasının hesaplarını yapan, yani dünyada ebedi kalacakmış gibi bir hırsla dünyaya sarılan birisi, yani artık devlet görev bile vermiyor, sen yakında öleceksin, o kadar yaşlı görüyor seni.
Evet.
Yani seni sigorta bile yapmıyor sigorta firmaları, muhakkak sen bize zarar ettirirsin diye. Hı hı. Böyle birisi bile yıllar sonrasının hesabını niye yapıyor? Ahirete ait beklentiler, umutlar, korkular çok sıfırlara doğru düşmüş. %50'nin altına düşmüş. Bunun için yapılacak en önemli şey, çocuklarımızı hafız yapmadan önce Allah diyor ki sözünün içini doldurmaktır. 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının iman eğitimi görmesinin nedeni budur. 13 sene sonra terk edin şu toprakları Allah için dendiğinde bunu bize İbrahim Aleyhisselam bırakmıştı. O da peygamberdi. Acaba gitmesek de buradan biz ekonomik destek bulunsak Yesrib'e falan demediler değil mi? Tamam ya Resulullah dediler. Her şeylerini, iman etmeyen eşlerini bile bırakıp Yesrib'e gittiler. Çünkü Allah size diyor ki sözü onların içinde %100'lük bir potansiyeldi. Bir sahabiye sana cennet vaat ediyorum dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani mecazi değil değil mi ya Resulallah, ciddi söz veriyorsun değil mi? Yani noterden belgeleyeceğim bunu değil mi? Demediler. Tamam ya Resulallah, tamam. Hep tamam. Niye tamam? %99 bile değil Allah'a güven. %100. %100. Ama şimdi dikkat edersek biz niye aynı Kur'an'ı okuyoruz? Binlerce kere Allah'ın mucizelerini gördük. Kitabımızın söylediği her şeyin hak olduğunu gördük. Ramazan'ın huzur kaynağı olduğuna hepimiz iman ettik. Buna rağmen niye hala sıkıntı içerisindeyiz? Çünkü bizim اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, gayba iman edenlerde önemli bir sıkıntımız var. Tamam, ahirete iman, imanın şartlarından biri.
Evet.
Ama nerede ahiret? Kaf Dağı'nın ötesinde. Hele bana en son gelecek ölüm zaten. Gelse de arkamdan bir Yasin okurlar herhalde. Tamam, zaten kurtulduk. Evet. Yani bu buradaki sıkıntı, dünyayı Allah'ın sinek kanadı kadar değerli görmediği bir dünyayı bizim fazla abartmamızdan kaynaklanıyor. Evet.
Böyle olunca tabii nesillerimize de bu bilinci aktaramıyoruz değil mi hocam?
Bilinci aktarıyoruz. Olur mu aktaramıyoruz? Çocuğumuzun diploması uğruna servet veriyoruz. O diploma da bu dünyevileşmenin kopyası zaten.
Dünyevileşmeyi aktarıyor. Ahiret bilincini aktaramıyoruz.
Mesela
yani.
Kızımızın, oğlumuzun evliliğinde ahlakı bile yok sayabiliyoruz. İyi bir çocuk olsun, iyi bir kız olsun, yani diplomalı olsun.
Hı hı.
Yani iş sahibi olsun, paralı olsun.
Sağlam geliri olsun.
Dolayısıyla yatak odamız da dünyanın işgali altında.
Evet.
Oturma odalarımız, akrabalık da. Yani bir insan İmam-ı Azam'ın kopyası olsa bu zamanda, Abdülkadir Ceylani'nin özü, fotokopisi gibi olsa, servetli bir şeyh efendi değilse, öğrencilerine burs veren biri değilse zor tekke bulur kendine. Evet. Burs veren şeyh güzel. Burs veren vakıf güzel. İlim veren iyi güzel, Allah kabul etsin ama burs verecek. Hatta bağış yapacak. Talebesinin düğününü de yapacak.
Evet. Ümit var olmalı mıyız peki?
Bütün dünya namına bana ne? Umuttan bana ne? Ben kendim umut varım. Rabbim kalbimi görür. Ben volkanlar taşıyorum kalbimde. Bütün vaatlerine Rabbimin ben nehirler gibi coşmuş gidiyorsam eğer, bu Ramazan'da ben ulaştım arşa diye Harise gibi mutluluk hissediyorsam ben umut varım. Rabbime güveniyorum çünkü.
Ümmet adına o zaman diyelim.
Ümmetin bütünü adına pahalı bir sistem olur. Ona evet. Girmek zor ama peygamberim benim aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki fırkayı naciye hep bulunacak diyor. Bir grup hep bulunacak Allah'ın izniyle. Hı hı. Bütün himmetimiz, gayretimiz o fırkayı naciyenin, yani dünyayı sağ ayağıyla bile tepmiyor. Aman dünya boş ver, sol ayağıyla şöyle bir tepecek kadar dünyayı hor gören ama cebi de servet dolu. Servet dolu. Mümin fakir olsun, zelil olsun diye bir şart yok. Böyle bir grup muhakkak bulunacak. Bütün davetimiz, gayretimiz bu grubun oluşması içindir.
Bu grubun artması
bizim
için,
de bu grubun içinde olmamız içindir. Ama saflık edip 7 yıl sonra Türkiye, 14 yıl sonra Asya, 21 yıl sonra Avrupa, 32 yıl sonra da dünya işte böyle olacak filan. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Böyle bir şey yok. Evet. Bu nimetin, iman nimetinin kıymetini bilenler azdır hep. Bunlar evet. Az olacaklar. Evet. Az olduğu için de zaten kıymetli oluyorlar.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Ağzınıza
Ramazanımız
dilinize sağlık.
Mübarek
Allah
olsun.
Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz zaten KONTV ekranlarından programlarınızı, vaazlarınızı takip ediyorlar. Bugün de sizi canlı olarak buluşturmuş olduk. Buradan da Dedeler Kasabası'na hareket edeceksiniz. İzleyicilerimize ben duyurmuş olayım. Altın Ekin Dedeler Kasabası'nda saat 20.30'da hocamızın konferansı olacak. Değerli izleyicilerimizden gitmek isteyenler olursa ulaşma imkanı henüz 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. Çok teşekkürler hocam.
Allah kahretsin. Allah mübarek etsin.
Nurettin Yıldız hocamız bugün Düzlem'de konuğumuzdu. Farklı bir konukta yarın yine görüşmek ümidiyle hayırlı akşamlar efendim.